Ayrım 56 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 601 Nazan Peters ile 5 gece daha geçirdi. Sevişmedikleri zamanlarda bol bol konuşuyorlardı. Daha doğrusu Peters konuşuyor, Nazan dinliyordu. Vezir 5. gecenin sabahında hava hala karanlıkken kızı almaya geldiğinde Peters'a söz verdi. Bu gece yine sana dönecek. Sonra kızı elinden tutarak saraydan çıkardı ve ihtiyar bir sağırın yanında yaşlı devesiyle beklediği yere götürdü. Kızı koyu renk bir şal ile sardıktan sonra devenin üzerine oturttu. Şehir kapıları gün doğumuyla açıldı ve her iki tarafında biriken kalabalıkta bir hareketlilik oldu. Çölden gelen satıcılar mallarını iyi bir kâr yapma niyetiyle şehre getiriyor, yolcular bazı düşük rütbeli askerler ve şehre ziyarete gelmiş çöl sakinleri vahşi topraklara gidiyordu. Şehirden ayrılanlar arasında deve sırtındaki iki yolcu da vardı. İlgi uyandıracak hiçbir yönleri yoktu. Nazan yaşlı adamın torunu gibi görünüyordu. Üzerindeki bol entari ve şal yüzünden cinsiyetini ayırt etmek güçtü. Palmiyelere doğru yöneldiler. Muhafızlar onlara dikkat bile etmemişti. Yolcular öğleden biraz önce Kıraç Tepelerin eteklerinde toplanmış bir keçi sürüsüne yaklaştı. Keçiler bulabildikleri yeşillikleri yiyor, çobanları kavalıyla hüzünlü bir hava çalıyordu. Yaşlı adam deveyi durdurdu ve değneğiyle hayvanın boynunu tıslayıp kumların üzerinde diz çökene dek dürttü. Nazan devenin üzerinden inip başındaki şalı çekerek tepedeki çobana doğru koştu. Yanına vardığında yere kapanıp çobanın eteğini öptü. ''Şeyh bin Şibam Efendimiz, kabilemin babası, Allah ömrünüzün her gününü Yasemin kokularıyla tatlandırsın.'' ''Nazan, kalk çocuğum, bu ıssız topraklarda bile bizi izleyenler olabilir.''
''Anlatacak çok şeyim var Efendimiz.'' dedi Nazan telaşlı, kara gözleri heyecanla parlıyordu. ''Zeyn en az 15 savaş zambuğu gönderecek.''
''Derin bir nefes al ve tane tane anlat çocuğum, hiçbir ayrıntıyı atlama, o Frank Peterson'a neler anlattı.''
Nazan'ın anlattıklarını dinleyen Bin Şibam'ın yüzünde endişe dolu bir ifade belirdi. Küçük Nazan'ın olağanüstü bir hafızası vardı ve Peterson her ayrıntıyı sızdırmayı başarmıştı.
Güney'e gidecek zambukların kaptanlarının ismini, her bir gemide kaç asker olduğunu zorlanmadan anlatıyordu. Filo'nun yelken açacağı ve Nativity koyuna varmaları beklenen günleri söyledi. Anlatmayı bitirdiğinde güneş gökyüzündeki yolculuğunun yarısını kat etmişti. Bununla birlikte Bin Şibam'ın ona son bir sorusu vardı. ''Zeyneldin saldırıya kimin komuta edeceğini söylemiş mi Nazan? Kadim İbn Ebu Bekir mi yoksa Frank Kutz mu?''
''Gemilere Kadim İbn Ebu Bekir, kıyıya çıkan savaşçılar ise Kutz komuta edecek şeyhim. Ama filoya ve tüm saldırıya bizzat Zeyneldin komuta edecek.''
''Emin misin çocuğum?'' diye sordu Bin Şibam. Bu inanılmayacak kadar güzel bir haberdi.
''Eminim efendimiz. Savaş konseyine şöyle demiş. Peterson dediklerini de aynen aktarıyorum. Tahtım El Salil yaşadığı sürece emniyette olmayacak. Öldüğü gün orada olup ellerimi kanıyla yıkamak istiyorum. Öldüğüne ancak o zaman inanacağım.
Annenin bana dediği gibi zalim hükümdara karşı mücadelemizde bir düzine savaşçıya değersin Nazan.''
Nazan başını utangaçça eğdi. ''Annem nasıl şeyh efendimiz?''
''Söz verdiğim gibi çok iyi bakılıyor. Seni çok sevdiğini ve seninle gurur duyduğunu söylememi istedi.''
Nazan'ın gözleri memnuniyetle parladı. ''Anneme onun için her gün dua ettiğimi söyleyin.''
Annesi kördü. Sinekler göz kapaklarının altına yuva yapmış, kurtçuklar göz kürelerini oymuştu. Nazan olmasaydı acımasız çölde ölüp giderdi. Artık Şeyh bin Şibam'ın şahsi koruması altında mesut bir hayat yaşıyordu. Bin Şibam kızın tepeyi inip devenin üzerine binmesini izledi. İhtiyar adamla birlikte tekrar şehre doğru yola koyuldular. Nazan'dan yapmasını istediği şey yüzünden suçluluk veya pişmanlık duymuyordu. Her şey sona erip El Salil fil tahtına tekrar oturduğunda ona iyi bir koca bulacaktı. Eğer kızın istediği oysa... Bin Şibam gülümseyerek başını iki yana salladı. Kızın yaptığı işten zevk aldığını hissetmişti. Nazan'ın doğuştan gelen bir yeteneği vardı. Şehirdeki heyecanlı, hareketli hayatı durağan kabile yaşamı için bırakacağını sanmıyordu. Bir kocanın boyunduruğu altına girmeye gönüllü olacak bir kız değildi. ''Bu ufaklık 100 adamı aynı anda idare edebilir. Belki de onun için yapabileceğimin en iyisi annesine göz kulak olup onu kendi kaderini bulması için serbest bırakmak olacak.''
Huzur içinde git Nazan ve mutlu ol diye fısıldadı iyice uzaklaşmış olan devenin ardından. Sonra gerçek çobanın gelmesi için bir ıslık çaldı. Adam kayalar arasında saklandığı yerden çıkarak yanına geldi. Bin Şibam'ın önünde diz çökerek ayağını öptü. Bin Şibam üzerindeki rengi solmuş entariyi çıkararak ona geri verdi.
''Hiçbir şey görmedin, hiçbir şey duymadın.'' dedi çobana.
''Kör, sağır ve aptalım.'' dedi çoban. Bin Şibam ona bir sikke verince çoban minnetle gözyaşı döktü. Bin Şibam tepeden inerek kendi devesini bağladığı kuytuya gitti. Deveye binerek gece ve ertesi gün boyunca hiç durmaksızın güneye doğru ilerledi. Bir avuç hurma yemiş, eğerinden sarkan deri keseden yoğun deve sütü içmişti. Akşam olunca burnuna deniz kokusu çarptı. Durmaksızın gece boyunca ilerlemeyi sürdürdü. Şafak vakti karşısında bulduğu okyanus, önünde devasa bir gümüş tepsi gibi uzanıyordu. Tepelerin üzerinden kumsalın hemen ötesinde demirlemiş hızlı filikayı görebiliyordu. Kaptanı Tasus güvenilir olduğunu daha önce defalarca kanıtlamıştı. Bin Şibam'ı getirmesi için kıyıya bir sandal gönderdi. Bin Şibam yanında mektup yazmak için gerekli malzemeleri getirmişti. Güvertede bağdaş kurup oturdu ve Nazan'ın anlattıklarını yazdı. Mektubu, ''Majesteleri, Allah size zaferler kazandırsın. Dönüşünüzü diğer kabilelerle birlikte bekliyor olacağız.'' diye bitirdi. Soluna geldiğinde güneş batmak üzereydi. Parşömeni Tasuz'a uzattı. ''Bunu Halife el-Salil'den başkasına verme. Başkasının eline geçmemesi için hayatın pahasına mücadele edeceksin.'' Tasuz'un okuma yazması olmadığı için mektup onun yanında emniyetteydi. Bin Şibam ona Nativity koyuna nasıl gideceğini anlattı. Tasuz'un hafızası tüm okuma yazma bilmeyenlerde olduğu gibi mükemmeldi. Hiçbir noktayı unutmazdı. ''Allah yardımcın olsun, yelkenlerini kutsal nefesiyle doldursun.'' diyerek uğurladı onu Bin Şibam. ''Allah'a emanet olun, melekler yoldaşınız olsun şeyhim.'' diye karşılık verdi Tasuz'la. 103 gün sonra Nativity koyuna vardı. Filikayı lagüne yönelttiğinde daha önce Muscat limanında demirleyen 3 uzun gemiyi tanıdı. Courtney ailesinin tüm bireyleri Fort Auspice'ın ana binasının merkezindeki en büyük oda olan ve boş vakitlerinin çoğunu geçirdikleri yemek salonundaydı. Salonu bu yuva sıcaklığındaki konfora kavuşturmak Sarah'ın 4 yılını almıştı. Yer döşemesi ve mobilyalar yöreye özgü ağaçlarla yapılmış, marangozlar her bir çiviyi büyük bir özenle çakmıştı. Kadınlar minder yüzlerini işlemiş, içlerini yabani pamuk lifleriyle doldurmuştu. Yerler tabaklanmış hayvan derileriyle kaplıydı. Duvarlarda Sarah ile Louisa'nın yaptıkları resimler asılıydı. Verity kısa bir süredir orada olmasına rağmen galeriye gözle görülür bir katkıda bulunmuştu. Sarah'ın klavseni salonun baş köşesinde yerini gururla almıştı. Billur sesleriyle Dorian ve Mansur'un aile korosuna katılmasıyla birlikte geçirdikleri akşamların en önemli parçası olmuştu yine. Ama o akşam şarkılar söylenmiyordu. Çok ciddi bir konu üzerine toplanmışlardı. Verity, Tasuz'un kuzeyden getirdiği Bin Şibam'ın elinden çıkmış uzun raporu İngilizce'ye çeviriyor, tüm aile kulak kesilmiş dikkatle onu dinliyordu. Aralarından sadece biri rapora pek önem vermez görünüyordu. İsteklerini belirtmekten hiç çekinmeyen George Courtney neredeyse 3 yaşındaydı. Hareketli, gürültülü, sağlıklı bir çocuktu. Üzerinde sadece gömleği olduğu halde masanın etrafında dolaşıyordu. Sünnet edilmemiş penisi attığı her adımla önünde sallanıyordu. Minik George en düşük seviyedeki zenci hizmetkardan aile reisi büyük baba Tom'a varıncaya kadar herkesin ilgi odağı olmaya alışmıştı.
''Ve Pitti?'' adını söylemekle zorlandığı yengesinin eteklerini çekiştirdi. ''Benimle de konuş.''
Verity duraksadı. George'u yatıştırmak pek kolay olmazdı. Bakışlarını adamların, gemilerin ve topların ayrıntılarıyla sayıldığı listeden çekerek çocuğa döndü. George annesinin altın rengi saçlarını ve babasının yeşil gözlerini almıştı. Meleği andıran yüzüne bakınca yüreği sıkıştı ve yakın zamana dek varlıklarından haberdar olmadığı içgüdüleri yüzeye çıktı.
''Sana sonra bir masal anlatayım.'' diye önerdi.
''Olmaz, şimdi anlat.'' dedi George.
''Verity'yi rahat bırak bakayım dedicim.''
''George, bebeğim, annene gel.'' dedi Louisa.
George ikisine de aldırmadı.
''Şimdi be Petty, şimdi.'' diye tekrarladı sesini yükselterek.
Sarah elini önlüğünün cebine sokarak bir kurabiye çıkardı ve masanın altından torununa gösterdi. George ve Rudy'ye olan ilgisini bir anda kaybederek masanın altından büyük annesine doğru emeklemeye başladı.
''Çocukları nasıl idare edeceğini çok iyi biliyorsun Sarah Courtney.'' diyerek sırıttı Tom. ''İyice şımart bakalım.''
''Yöntemlerimi senin sayende geliştirdim Tom Courtney.'' diye cevap verdi Sarah kibirli bir ifadeyle. ''Senden hala bebek mi olur?''
''Atışmayı keser misiniz? George'dan betersiniz.'' dedi Dorian onlara. ''Hayatlarımız tehlikede ve bir saltanat söz konusuyken birbirinizle uğraşıyorsunuz.''
Verity sesini yükselterek listeyi saymaya kaldığı yerden devam etti ve herkes bir anda tekrar ciddileşti. Sonunda Bin Şibam'ın halifesine yazdığı son cümleleri de tercüme etti.
''Majesteleri, Allah size zaferler kazandırsın. Dönüşünüzü diğer kabilelerle birlikte bekliyor olacağız.''
Tom salona çöken sessizliği bozdu. ''Bu adama güvenebilir miyiz? Bu kadar bilgiyi nasıl öğrenmiş?''
''Evet abi, ona güvenebiliriz.'' dedi Dorian. ''Bilgileri nasıl öğrendiğini bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, o da Bin Şibam söylüyorsa doğru olduğudur.''
''O halde burada durup deneyimli savaşçılarla dolu savaş zambuklarından oluşan bir filo tarafından saldırıya uğramayı bekleyemeyiz. Kaçmak zorundayız.''
''Aklından bile geçirme Tom Courtney.'' dedi Sarah. ''Tüm evlilik hayatım göçebe gibi geçti. Burası benim evim. Zeynel Dean denen yaratık yüzünden evimden kaçacak değilim. Hiçbir yere gitmiyorum.''
''Hayatında bir kez olsun mantıklı davranamaz mısın be kadın?''
''Karı koca arasına girmekten nefret ederim.'' dedi Dorian piposunu ağzından çekip onlara gülümseyerek. ''Ama Sarah haklı. Zane ve adamları nereye kaçsak bizi takip edecektir. Ondan kurtulmamız mümkün değil. Nefreti tüm okyanusları aşacak kadar büyük.'' Tom kaşlarını çatarak bir kulağını çekiştirdi. Sonra içini çekti.
''Belki de haklısın Dory. Bu aileye duydukları nefretin kökü çok derinlere uzanıyor. Er geç onlarla yüzleşmek zorunda kalacağız.''
''Önümüze bir daha böyle fırsat çıkmaz.'' diye devam etti Dorian. ''Bin Şiban bize Zane'in savaş planlarını en ince ayrıntılarına varana dek anlatmış. Zane bizimle savaşmak için bizim topraklarımıza gelecek. Ordusu 2000 fersahlık bir yolculuğun ardından karaya ayak basacak. Bütün atlarının zorlu yolculuktan sağ çıkması olanaksız. Öte yandan biz iyice hazırlanmış olacağız. Adamlarımız dinlenmiş ve silahlı, atlarımız diri ve sağlıklı olacak.'' Dorian ağabeyinin omuzunu tuttu. ''İnan bana Tom, bu önümüze altın tepside sunulmuş bir fırsat. Belki de tek şansımız.''
''Ben bir tacir gibi düşünürken,'' dedi Tom sonunda, ''sen bir savaşçı gibi düşünüyorsun. Komutayı sana devrediyorum. Geri kalanımız Jim ve Louisa, Mansur ve Verity senin emirlerine göre hareket edecek. Sevgili karım için de aynı şeyi söylemek isterdim ama hayatı boyunca emirlere uyduğu görülmemiştir.''
''Pekala Tom, bu görevi kabul ediyorum. Plan yapmak ve uygulamaya koymak için çok az zamanımız var.'' dedi Dorian. ''Ve sahip olduğumuz her dakikayı değerlendirmeliyiz. İlk olarak bölgeyi inceleyip güçlü ve zayıf noktalarımızı belirlemeliyiz.'' Tom onaylayarak başını salladı. Dorian'ın dizginleri çabucak ve etkin bir şekilde ele alması hoşuna gitmişti.
''Devam et Dory, hepimiz seni dinliyoruz.''
Dorian piposunu tüttürürken konuşmaya devam etti. ''Bin Şibam'ın raporunda yazdıkları sayesinde Zane'in gemilerini lagüne sokarak kaleyi bombardımana tutmasının asıl amacının dikkatimizi dağıtmak olduğunu biliyoruz. Kutsun komutasındaki ana kuvvetler karaya çıkıp arkamızdan yaklaşarak kıtanın içlerine kaçmamıza engel olacak. İlk yapmamız gereken Kutz ve askerlerinin karaya hangi noktada çıkacağını ve kaleye doğru hangi yolu takip edeceğini tahmin etmek.'' Tom ve Dorian ertesi gün intikam ile kıyı boyunca kuzeye doğru yelken açtılar. Harita masasının başında duruyorlar, geçtikleri noktaları harita ile karşılaştırıyorlar, hafızalarını tazeliyorlardı. Kutz askerlerini kalenin mümkün olduğunca yakınında indirmeye çalışacaktır. Fazladan yürümek zorunda kalacakları her bir kilometre, karşılaşacakları zorlukları 10 kat arttıracaktır diye mırıldandı Dorian. Kıyı şeridi çok tehlikeliydi. Dik kayalıklar ve kayaların ardındaki eğimli kumsallar sert rüzgarlara açıktı. Nativity koyu sahil şeridinin yaklaşık 150 kilometrelik bölümü boyunca gemiler için tek güvenli sığınaktı. Karaya çıkmaya elverişli sayılabilecek diğer nokta büyük bir nehrin ağzıydı. Nehir Nativity koyunun girişini sadece birkaç kilometre kuzeyinde denize dökülüyordu. Yerliler nehre Umgeni adını vermişti. Büyük savaş zambukları nehrin sığ sularında ilerleyemezdi ama küçük gemiler içlere kadar gidebilirdi. ''Kutz birliklerini burada indirecekleri Dorian.'' Thomas sonunda kesin bir sesle, ''Şalupalarıyla nehrin yukarısına birkaç saat içinde 500 adam gönderebilir.'' Tom başını salladı. Yine de karaya ayak bastıktan sonra kaleye kadar önlerinde kilometrelerce süren zorlu bir yürüyüş olacak.
Şu yürüyüşün ne kadar zorlu olacağını bir görelim dedi Dorian ve intikamı yine güneye döndürerek sahile akıntıyla rüzgarın el verdiği ölçüde yakın ilerledi. Sancak küpeştesinde durmuşlar dürbünleriyle kıyıyı tarıyorlardı.
Kahverengi kumlarıyla kumsal şeridi kıyı boyunca uzanıyordu. Kumsaldan ilerlemeye kalkarlarsa zırhları, silahları ve malzemeleri yüzünden kumlara batacaklarından yürümeleri çok zor olur diye fikrini belirtti Tom.
Yürüyüş boyunca gemilerimizin toplarının menzilinde olmaları da cabası.
Ayrıca Coots bize sürpriz bir saldırı yapmak istiyorsa böyle açıkça yaklaşmayacaktır. Bu büyüklükte bir askeri kuvvetin hemen fark edileceğini bilir. Karanın iç tarafından dolaşacaktır dedi Dorian.
Kumsalın üst kısmındaki çalılıklar geçit vermez görünüyor.
Gerçekten öyle mi Tom?
Çalılar çok sık ama geçilmeleri imkansız değil dedi Tom. Ayrıca bataklık bölgeler var. Çalılıklar bizon ve gergedan, bataklıklar ise timsah kaynıyor. Bununla birlikte kumsaldan iki palamar boyu uzaklıkta, daha yüksekçe bir yamaçta kıyıya paralel ilerleyen bir geçit var. Hayvanların oluşturduğu geçiş yolu, her mevsim kuru ve sağlam oluyor.
O halde bölgeyi iyice kontrol edip bu geçidi işaretlemeliyiz dedi Dorian koya dönerlerken. Ertesi sabah yanlarında Jim ve Mansur olduğu halde atlar üstünde kumsalda Umgeni nehrine varıncaya dek ilerlediler.
Hızlı ilerledik dedi Mansur cep saatine bakarak. Nehre varmamız 3 saatten kısa sürdü.
Olabilir ama düşman at üstüne değil yürüyerek ilerleyecek dedi Jim.
Öyle olduğu takdirde biz de gemilerimizden açtığımız ateşle onları keklik gibi avlarız.
Doğru dedi Dorian. Bu konuyu Tom ile tartıştık. Karanın içlerine yöneleceklerdir. Hangi yolu kullanacaklarını göreceğiz.
Umgeni'nin yatağının güney tarafı boyunca akıntıya doğru 1-2 kilometre ilerlediler. Bu noktada nehir yatağı tepelerle birleşip dikleşiyor, ilerlemek onlar için bile neredeyse imkansız hale geliyordu.
Hayır, muhtemelen karanın bu kadar içlerine gelmeyecekler. Bir an önce kaleye varmak isteyeceklerdir. Kıyıya yakın bataklıklardan ilerlemeye çalışacaklardır, dedi Dorian.
Dönüp akıntı yönünde ilerlediler. Jim bataklık arazinin başladığı noktayı işaret etti. Orada ağaçlar ormanın geri kalanını oluşturanlardan daha yüksekti. Nehirden ayrılıp o tarafa yöneldiler.
Atlar hemen kara çamura battı. Atlardan inerek hayvanları daha sert topraklara kadar çekmek zorunda kaldılar. Orada bile sinsice gizlenmiş çamur gölcükleri vardı. Çalılar öylesine sıklaşmıştı ki atlar aralarından geçmekte zorlanıyordu. Ağaçların dalları ve kökleri sivri dikenli çalılarla iç içe geçmiş, geçişi iyice zorlaştırmıştı. Bu dikenler sağlam bir çizmeyi bile delebilir ve acı verici yaralara yol açabilirdi. Geçen bizonlarla gergedanların açtığı ve sık orman içinde zigzaklar çizerek ilerleyen daracık bir tünelden ibaret patikayı takip etmekten başka seçenekleri yoktu. Tünelin dikenli tavanı öylesine alçaktı ki atlarından tekrar inmek zorunda kaldılar. Buna rağmen bazı yerlerde eğilmek zorunda kalıyorlar, dikenler eğerlerini çiziyordu. Sivrisinekler ve sokan titrer sinekler çamurların üzerinden kapkara bulutlar halinde havalanıyor, terli suratlarının etrafında uçuşuyor, kulaklarına ve burun deliklerine girmeye çalışıyordu.
Kadim'le Kutsun savaş planlarını yaparken buradan yürüyeceklerini akıllarından geçirmediklerinden eminim.
Tom şapkasını çıkararak yüzünü ve kel kafasını sildi.
Karşılaşacakları tek zorluk dikenler olmayabilir dedi Jim.
Kumsaldan ayrılmalarından biri ilk kez konuşuyordu. Bu bölgede oklar ve mızraklar, toplar ve tüfekler karşısında çok daha avantajlı olur.
Oklar ve mızraklar mı diye sordu Dorian. Yeğeninin sözleri ilgisini çekmişti. Onları kim kullanacak?
Can dostum ve savaşta yoldaşım olan Kral Beş Vayo ile emrindeki kana susamış vahşiler dedi Jim gururla.
Bana şu kraldan bahset diye buyurdu Dorian.
Uzun bir hikaye amca. Duymak için kaleye dönene dek beklemek zorundasın. Bu cehennemde yolumuzu bulup eve dönebilirsek tabii.
Ailenin tüm üyeleri o akşam yemekten sonra yemek salonunda kaldı. Sarah bir kolunu Tom'un omzuna dolamış kocasının arkasında ayakta duruyordu. Ara sıra kel kafasındaki sivrisinek ısırıklarını ovuyordu. O bunu yaparken kocası halinden memnun bir şekilde gözlerini yumuyordu.
Dorian masanın diğer ucunda bir yanında Mansur, diğer yanında Nargilesi olduğu halde oturuyordu. Verity kendini oturup evinin kadını olacak biri gibi görmemişti hiç. Ama Fort Auspice'a ayak bastığı günden beri ev işleriyle uğraşıp Mansur ile ilgilenmek onu inanılmayacak kadar mutlu ediyordu. Neredeyse her açıdan çok farklı oldukları Louisa ile birbirlerini ilk günden sevmişlerdi. Şimdi büyük salonda sessizce hareket ediyorlar, yemek tabaklarını masadan kaldırıyorlar, erkeklere fincanlarca kahve sunuyorlar, yanlarında oturup konuşmalarını dinliyorlar, ara sıra kendi düşüncelerini de dile getiriyorlardı. George Louisa'nın vaktinin ve dikkatinin çoğunu alıyordu, günün bu saatini tüm aile bireyleri çok severdi. ''Bana Beşvayo'dan bahset'' dedi Dorian Jim'e. ''Ah, demek unutmadın.'' diyerek güldü Jim. Oğlunu yerden alıp kucağına oturttu. ''Bugünlük yeterince haylazlık yaptın evlat. Şimdi ben bir hikaye anlatacağım.'' ''Hikaye?'' dedi George ve hemen sakinleşti. Altın renkli buklelerini Jim'in omzuna dayadı ve baş parmağını ağzına alıp emmeye başladı. İntikam ve peri ile yelken açmanızın ardından Louisa ile arabaları yükleyerek fil avlamak ve ticaret yapabilmek amacıyla yeni kabileler ile tanışmak için vahşi topraklara doğru yola çıktık. ''Duyan da isteyerek gittim sanacak.'' diye itiraz etti Louisa. ''Hadi ama kirpicik dürüst ol. Bu hastalık senin de iliklerine işledi.'' Gülümsedi. ''Bırak da devam edeyim. Kalabalık Nguni savaşçılarını sürüleriyle birlikte kuzeyden yaklaştığını biliyordum.'' ''Bunu nasıl öğrendin?'' diye sordu Dorian. ''İnkunzi söyledi. Ben de Bakkat'ı izleri okuması için kuzeye gönderdim.'' ''Bakkat'ı tanıyorum elbette ama İnkunzi kim? Adı yabancı değil ama kim olduğunu hatırlayamıyorum.'' ''O halde hatırlatayım amca. İnkunzi kraliçe Manatase'nin sürüsünün başbakıcısıydı. Kraliçenin sürüsünü ele geçirdiğimde çok sevdiği hayvanlardan ayrılmaktansa bizimle gelmeyi tercih etti.'' ''Tabii ya, nasıl unuttum hayret. Harika bir hikayeydi.'' Bakkat'la İnkunzi diğer Nguni kabilelerini bulmak için bize iç bölgelerde rehberlik etti. Bazıları zehirli kobralar veya insan yiyen aslanlar gibi saldırgan ve tehlikeliydi. Onlarla çarpıştık. Sonra Beşvayo ile karşılaştık. Onu nerede buldunuz? Buranın yaklaşık 200 fersah kuzeybatısında dedeceğim. Kabilesini ve tüm sürüsünü büyük tepeden aşağı indiriyordu. Karşılaşmamızın hemen öncesinde 3 iri erkek fil görmüştüm. Beşvayo'nun yakınlarda bir tepenin üzerinden bizi gözetlediğini bilmiyordum. Daha önce hiç atlılar ve tüfekler görmemişti. Benim adıma çok talihli bir av oldu. Filleri ormandan açık araziye çıkarmayı başardım. Açıklıkta hayvanları birbiri ardına avladım. Bakkat hemen yanımda ilerliyor, tüfekleri doldurdukça bana uzatıyordu. Ateş topu ile 3 kilometrelik mesafe içinde 3 fili de öldürmeyi başardım. Beşvayo tepenin üzerinden bütün avı izliyormuş. Daha sonra bana niyetinin arabalara saldırıp hepimizi katletmek olduğunu ama ata binişimi ve tüfekleri kullanışımı görünce vazgeçtiğini itiraf etti. Kral Beşvayo açık sözlü bir adamdır.
''Korkunç bir canavar.'' diye düzeltti Louisa. ''Bu yüzden Jim'le çok iyi anlaşıyorlar.''
''Bu doğru değil.'' dedi Jim gülerek. ''Beşvayo'nun kalbini kazanan ben değildim. Louisa'ydı. Daha önce ne onunkiler gibi saç, ne onun doğurmuş olduğu gibi bir çocuk görmüş. Beşvayo sığırlara ve oğullara bayılır. Sevgi dolu gözlerle oğullarına baktılar. George daha fazla dayanamamış, babasının vücudunun rahatlatan sıcaklığı ve sesinin yumuşaklığına yenik düşerek uyuyakalmıştı.'' O sıralarda İnkunzi'den Nguni dilini, derdimi Beşvayo'ya anlatabilecek kadar öğrenmiştim. Savaşçılarının arabalara saldırmasını önleyip düşmanca bir niyet taşımadığını bize kanıtlayınca hemen yakınımıza kamp kurdu ve 6-7 hafta birlikte kaldık. Ona kumaşları, cam boncukları, aynaları ve her zamanki gibi ilgi çekici malları gösterdim. Hepsinden hoşlandı ama atlarımıza yakın olmak onu huzursuz ediyordu. Ne kadar denediysem de birine bindirmeyi başaramadım. Beşvayo korkusuzluğuyla ün salmıştır ama atların yanında olduğu anlar hariç. Bununla birlikte barutun gücü onu büyüledi. Fil avından sonra sanki gerek varmış gibi her fırsata tüfeklerin kırıcı etkisini görmek istiyordu. Louisa George'u babasının kucağından alıp yatağına yatırmaya niyetlendi. Ama dokunmasıyla çocuğun uyanması bir oldu ve yaygarayı bastı. Jim, George'u susturup sakinleştirme çabalarıyla geçen birkaç dakikanın ardından anlatmaya kaldığı yerden devam etti. Birbirimizi daha iyi tanıyıp güvenmeye başlayınca Beşvayo bana Amahin adlı bir başka Nguni kabilesiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi. Amahinler Beşvayo'nun birkaç yüz sığırını çalan sinsi, vicdansız bir kabileydi. Sığırlarını çalmak yanında içlerinden ikisinin Beşvayo'nun oğlu olduğu bir düzine kadar çoban çocuğu da öldürmüşlerdi.
Beş vayo çalınan sığırlarını geri alamamış, oğullarının kanı da yerde kalmıştı. Çünkü Amahinler ele geçirilmesi çok zor olan doğal bir kaleye sığınmıştı. Yıllar süren aşınmanın etkisiyle yüksek kaya duvarında doğal bir sığınak meydana gelmişti. Beş vayo Amahinlerin kalesine yapacağı baskına yardım etmem karşılığında bana 200 baş sığır vermeyi önerdi. Ona onu dostum olarak gördüğümü ve hiçbir karşılık almadan yanında savaşmaktan mutlu olacağımı söyledim. Kabilesiyle ticaret hakkı haricinde bir karşılık almadı dedi Louisa gülümseyerek. Bir de krallığı dahilindeki bütün topraklarda fil avlama hakkı ve daimi ittifak sözü. Belki de hiçbir karşılık almadan demeyip ufak bir iyilik karşılığında demeliydim diye kabullendi Cem. Ama ayrıntılara takılmayalım. Ufaklığı, Muntu'yu ve diğer adamlarımı yanıma aldım. Beş Bayu ile birlikte Amahinlerin kalesine gittik. Her tarafı dik yamaçlarla çevrili, korunaklı bir bölgeydi. Tek yol kayalardan oluşan dar bir köprüydü. Üzerinden aynı anda sadece 4 adamın geçmesi mümkündü. Üstelik köprüden geçmeye kalkanlar, kayaların üzerindeki Amahinlerin yağdırdığı taşlar, kayalar ve zehirli oklar altında kalıyordu. Beş vayo ağır kayaların altında ezilen veya zehirli oklarla vurulan 100 kadar adamını kaybetmişti bile. Kayalık yamaç üzerinde adamlarımın savunmacılara ateş edebileceği bir yer buldum. Amahinler oldukça yiğit savaşçılar çıktı. Tüfeklerimiz güçlerini biraz kırdı ama köprünün üzerinden yaklaşan düşmanlara saldırmalarını engellemedi. Eminim senin gibi bir askeri deha bu aşamada bu zorlu soruna bir çözüm bulmayı başarmıştır dedi Mansur gülerek. Cim de sırıtarak ona baktı. Öyle olmadı kuzen, aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Öyle durumlarda hepimizin yaptığı şeyi yaptım, karımı çağırttım. Üç kadın neşeli kahkahalar atıp alkışlamaya başlayınca George sıçrayarak uyandı ve ağlamaya başlayarak gürültüye katkısını yaptı. Louisa onu kucağına alınca biraz sakinleşti ve kısa süre sonra tekrar uyudu. Louisa açıklayana dek bir Roma kalkanının ne anlama geldiğini bilmiyordum. Livy de okumuş. Beş Vayo'nun adamlarının çoğunun kalkanı vardı ama birlik içinde hareket etmiyorlardı. En tehlikeli anlarda kalkanlarını bir kenara atarak korunmasızca düşmanın üzerine atılıyorlar, öfkelerinin ve görünümlerinin düşmanı korkutup kaçıracağına güveniyorlardı. Beş Vayo önce önerdiğimiz korkakça taktiğe öfkelendi. Ona göre sadece kadınlar kalkanlar ardına gizlenirdi. Bununla birlikte oğullarının öcünü almayı ve sığırlarına kavuşmayı çok istiyordu. Adamları kalkanlarını kaplumbağa kabuğu şeklinde başlarının üzerinde yan yana tutmayı çabucak öğrendi. Adamlarım Amahinler üzerine yoğun bir ateş açtı. O sırada Beş Vayo'nun adamları koruyucu kalkan bloku altında köprüde ilerlemeye başladı. Onlar karşı tarafa ayak basar basmaz biz at üstüne ateş ederek peşlerinden gittik. Amahinler daha önce hiç at veya atlı görmemişlerdi. Ama tüfeklerimizin gücünü kısa sürede kavradılar. İlk saldırımızda dağıldılar. Beş Vayo'nun adamları kendi istekleriyle atlamayan Amahinleri dik kayalıklardan aşağı atıyordu. Amahin kadınlarının atlamadığını bilmek sizi memnun edecektir. Çocuklarının yanında kaldılar ve çoğu savaşın ardından kendine Beş Vayo'nun adamlarının arasından yeni birer koca buldu dedi Louisa, Sarah ve Verity'ye. Sağduyulu yaratıklar dedi Sarah ve Tom'un başını okşadı. Ben de aynısını yapardım. Tom Jim'e göz kırptı. Annene aldırma sen, iyi bir kalbi var. Ne yazık ki dili kalbiyle ayrı telden konuşuyor. Anlatmaya devam et evlat, daha önce duydum ama iyi bir hikayeyi tekrar dinlemeye itirazım olmaz. O gün Amahinler haricinde herkes kazançlı çıktı diye devam etti Jim. Amahinlerin öldürüp yediği birkaçı dışında tüm sığırları geri almıştık. Beş Vayo keyiften dört köşeydi. Onunla savaşçı kan kardeşler olduk. Benim düşmanlarım onun düşmanları. Bunları dinleyince kararım iyice kesinleşti. Umgeni Nehri ve kale arasındaki bataklık bölgenin savunmasını sana ve kan kardeşim Beş Vayo'ya veriyorum dedi Dorian ona. Tanrı yolunu bulmaya çalıştığı zaman Herminius Kutsun yardımcısı olsun. Arabalar hazır olur olmaz Beş Vayo'yu bulmaya ve mızrakçılarının desteğini istemeye giderim dedicim. Umarım vahşi topraklara giderken beni burada bırakmaya niyetlenmiyorsundur kocacığım dedi Louisa tatlı tatlı. Aşk olsun kirpicik hiç öyle şey yapar mıyım? Ayrıca sen ve George'i yanımda yokken Beş Vayo'nun beni pek sıcak karşılayacağını sanmıyorum. Bakkat İnkunzi'yi çağırmak için tepelere gitti. Açık arazide sürüleri otlatan başbakıcı ve yardımcılarını kimse küçük Bushman'dan çabuk bulamazdı.
Bu arada ufaklıkla arabaların tekerleklerinin poyralarını yağladı ve öküzleri arabalara koştu. İnkunzi 5 gün sonra 2 düzine Nguni savaşçıyla kaleye geldi. Artık yola çıkmaya hazırlardı. Ailenin geri kalanı parapetlerde durarak arabaların tepelere doğru uzaklaşmasını izledi. Ateş topu ve asil yürek üzerindeki Jim ile Louisa arabaların önünde ilerliyordu. George babasının sırtındaki deri taşıma askısının içine oturtulmuştu. Tombul kolunu onlara doğru salladı.
''Hoşça kal büyük baba, hoşça kal büyük anne, hoşça kal Dobby amca, hoşça kal Manny ve Wapiti'' diye bağırdı bukleleri ateş topunun her adımında sallanırken. ''Ağlama büyük anne, George yakında geri dönecek.''
''Torunumunu duydun?'' dedi Tom boğuk sesle. ''Zırlamayı kes kadın.''
''Zırlamıyorum.'' dedi Sera tersçe. ''Gözüme toz kaçtı. Hepsi bu.''
56. ayrımın sonu. Sayfa 615.